Ayrım 8.
Akıllı dil demiş derviş. Basmışlar kahkahayı hep birlikte. Akıllı dil ha, ne komik bir isim. Tam bu sırada yüzlerce kuş geçiyormuş üstlerinden. Derviş onlara seslenmiş. Kuşlar, sevgili kuşlar, siz şahit olun bari. Görüyorsunuz bu haydutlar bana zulmediyor. Yüce Allah kuşkusuz durumu görüyor ve biliyor. Ondan başka sesimi duyuracağım kimsem yok. Siz de tanık olun. Haydutlar bu sözlere daha çok gülmüşler. Bu salağı öldürmezsek gidip bizi şikayet edebilir diyerek adamcağız oracıkta şehit etmişler. Dervişin ölümü duyulduğunda Rakkalılar çok üzülmüş. Çevrede sevilen, sayılan biriymiş akıllı dil. Kimseye bir kötülüğü dokunmamış. Kötülük bir yana, herkes ondan güler yüz, sevgi ve yardımdan başka bir şey görmezmiş. Aradan çok uzun bir zaman geçmiş, dervişin katili bulunamamış. Bir gün Rakka'da panayır kurulmuş. Bizim haydutlar da buradaymış. Tam bu sırada kuşlar adamların başları üstünde bağırışarak toplanmasınlar mı? İçlerinden biri, sakın bu kuşlar dervişin öcünü almak için gelmiş olmasınlar diyerek alay etmiş. Fakat sözünü duyan bir köylü gizlice gidip durumu halka duyurunca haydutların çevresi bir anda kızgın bir topluluk tarafından sarılıvermiş. Böylece serseriler dervişi öldürmenin bedelini linç edilerek ödemişler. Fenze masalı bitirip Padişah Feridun'a, İşte görüyorsun, fenalık eden fenalık buluyor. Yüreğindeki acının silinmemesinden korkarım. Artık buralarda duramam. Sarayı ve seni terk edip gideceğim demiş. Feridun tekrar papağanı kalmaya razı etmek için yalvarmaya başlamış. Fenze, sevgili Fenze, niçin böyle konuşuyorsun? Hem senin anlattığın masalla bizim konumuzun ne ilgisi var Allah aşkına? Gerçek fenalığı sana oğlum yaptı. Biricik yavrunu yok ederek öldürdü. Söz gelimi suçlu olsan bile padişahın şanına yakışır mı öç almak? Söz veriyorum sana, bağışlandın artık. Ben her şeyi çoktan unuttum. Papağan padişahın sözlerine karşılık, öç almak şah veya dilenci ayrımı yapmaz. Ciğeriniz yanıyor sizin de görüyorum. Oğlunuz canınızdan bir parçadır sizin. Ona gelen felaket kendinize gelmiş gibidir. Gerçekte insan nefsini dünyanın malına mülküne değişmez. Size vaktiyle işitmiş olduğum bir öykü daha anlatayım da görün. Ciğer paresi için insan yanar mı, yanmaz mı? Feridun papağanın işi uzatmasına çok kızmıştı. Fakat belli etmiyordum. Kandırıp yakalamak için ne gerekirse yapacaktı. Alçak kuş diye düşündü. Bir türlü kanmıyor sözlerime, ne yapsam acaba? Fenze güzel kızla annesinin hikayesini anlatmaya başlamıştı bile. Gül ile annesi. Can tatlıdır her şeyden. Zamanın birinde bir koca karının Gül adında şirin mi şirin, güzel mi güzel kızı vardı. Gülünce güller açılırdı yanaklarında. Adı gibi kırmızı bir güldü sanki. Henüz tam açılmamış bir gül goncası. Koca karının aklına biricik kızının ölümü geldiğinde ağlar dururdu. Ya Rabbi, ey şanı büyük Allah'ım, kızımın değil, o zaman benim canımı al ne olursun. O öleceğiyle ben öleyim. Sakınan göze çöp batarmış. Bir gün gül hastalandı. Yaşlı annesine aldı bir tasa. Yemedi, içmedi, gece gündüz dualar etti. Gözünden yaş eksik olmuyordu. Sürekli ağlıyordu. Her şey sonunda olacağına varacaktı. Fakat canından çok sevdiği sandığı kızının durumu çok üzmüştü kadıncağızı. Bir de ineği vardı kadının. O gün otlanmaktan erken dönmüş eve. Doğruca mutfağa giderek küpten su içmek istemiş. Derken küp başına geçivermişti. Sağa sola çarparak garip sesler çıkarmaya başlamıştı. Kadıncağız keder içinde ağlarken mutfaktan gelen sesin ölüm meleği Azrail'in sesi olduğunu düşünerek korkmuştu. Titremeye başladı. Gözlerini kapatarak, ''Ey kutlu ölüm meleği, ey canımız elinde olan yüce Azrail, hasta olan ben değilim, kızımdır, onun yerine ben öleyim demiştim, şimdi bundan vazgeçiyorum.'' dedi. Papağan hikayeyi bitirdiğinde Feridun'a bakarak sinsi sinsi gülüyordu. ''Görüyorsun, can ne kadar tatlı, işte insanın yavrusu da kendine o kadar tatlı gelir, onun uğradığı bir felaket sanki kendi başına inmiş gibidir.'' Padişah, Fenze, işte asıl yanılgın burada. Oğlumu sevmiyor değilim. Fakat inan bana, senin kalbimde apayrı bir yerim var. Biliyorsun, oldukça eskilere uzanan bir dostluğumuz vardı seninle. Sonra Allah bana bir evlat verdi. Onun sevgisini de seninkine kattım. Şimdi bir gözü kör olmuş, ne çıkar bundan? Sen benim eski dostumsun. Sana çok alışmışım. Şimdi kalkıp beni terk ediyorsun. Sonra olacakları düşünmüyorsun. Lütfen artık beni fazla üzme diyerek tekrar kandırmak için papağana türlü diller dökmeye başladı. Papağan Nuh diyor, peygamber demiyordu. Padişahın kendisini yakalar yakalamaz öldüreceğinden emindi. O anı kolluyordu Feridun, bir çırpıda başını koparmayı. Feridun sonunda bir öykü anlatsam ona acaba inandırabilir miyim diye düşünerek padişahla şarkıcının hikayesine getirdi sözü. Padişahla şarkıcı. Vaktin birinde padişahın kendisini sürekli güzel şarkılarla eğlendiren bir müzisyeni vardı. Ses ülkede benzersizdi. Birçok çalgı aletini ustalıkla çalıyordu. Padişah müzisyeni oğlu gibi severdi. Günün birinde kimsesiz bir çocuğu evlatlık edindi ve bir müzik adamı olarak yetişmesi için şarkıcının yanına verdi. O da elinden geleni esirgemedi. Çocuğun usta bir sanatçı olarak yetişmesi için ne gerekiyorsa yaptı. Günlerce çalıştı, repertuarını zenginleştirdi, notu öğretti, üflemeli, vurmalı ve telli çalgıları tanıttı. Çalması için uğraştı, didindi. Çocuk öyle bir hale geldi ki artık eski müzisyeni çoktan gerilerde bırakmıştı. Boynuz kulağa geçermiş. Evlatlığı da böyle olunca padişahın keyfine diyecek yoktu. Eski müzisyenini unutmuştu. Varsa yeni oğlu, yoksa yeni oğlu. Meclis kurulunca o çağrılıyor, divan oluşunca eğlence için o düşünülüyor, eski müzisyen hatırlanmıyordu bile. Yıllarını padişahı eğlendirmek için harcamış şarkıcı küskündü. Kendi yetiştirmesi, gözden düşmesine neden olmuştu. Bir kıskançlıktır aldı bizimkini. Ne yapayım, ne edeyim, amanın ben nerelere gideyim diyerek bir çare aramaya başladı. Düşündü, taşındı, danıştı, sordu, genci öldürmekten başka bir yol bulamadı. Evet, evet, ne yapıp edip yok etmeliydi onu. Vücudunu ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştı. Sonunda bir yolunu bulup öldürdü. Padişah müzisyenin bu işi yaptığını öğrenince küplere bindi. Yakalayıp huzuruna getirdiler. Niçin yaptın bunu diye sordu padişah. Ben, dedi eski şarkıcı. Yıllarımı size verdim. Saçımı, sakalımı ağarttım bu yolda. Bir anda unutulmak çılgına çevirdi beni. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Seni unutmuş değildik. Zevkimizin yarısı o çocuk idiyse diğer yarısı da sendin. Şimdi beni yarı zevkimden yoksun bırakıyorsun. Öyleyse beni öldürmekle eğlencenizin diğer yarısını da yitireceksiniz, dedi şarkıcı. Padişah bu cevap üzerine düşündü, taşındı. Haklıydı adam. Doğru söylersin şarkıcı. Büsbütün yok etmiş olurum seni öldürmekle eğlencemi, diyerek adamlarına buyurdu. Kaldırın şunu yerden, bağışladım hayatını. Padişah Feridun papağanı hikayeyi anlattıktan sonra, oğlumu öldürmüş olsaydın dünyada en çok sevdiğim varlığımı büsbütün elimden almış olurdun. Bir gözünü kör etmekle bir bakıma yarısını öldürmüş oldun. Tıpkı masaldaki gibi. Şimdi beni bırakıp gitmekle bütünüyle öldüreceğini düşünmüyorsun. Haydi Fenze, bırak inadı. Sana söz veriyorum, kılına dokunmayacağım. Baban hala diretiyordu. Bu sözlerine kanacağımı sanıyorsan yanılıyorsun sevgili Feridun, dedi. Yüreğinde ne denli acı çektiğini gözlerinden anlıyorum. Bu acının ne demek olduğunu iyi bilirim. Oğlun da benim yavrumu elimden aldı çünkü. Kalp kalbe karşıdır derler. Ne kadar doğru bir söz. Padişah bakıp usanmadan dil dökmeye devam ediyordu. Bak sevgili dostum, seni inandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yorma kendini padişah, dedi papağan. Boş yere nefes tüketme. Artık eskisi gibi dost kalmamıza imkan olmadığını sen de biliyorsun. Arada üzüntü verici bir olay varken, Feridun, ben tekrar dost olmaya çağırırken seni inatçılıkta ısrar ediyorsun. Suç bendeki, sana boş yere yalvarıyorum, öğütlerde bulunuyorum. Tıpkı kurda söz anlatmaya çalışan zavallı bir derviş gibi. Papağan adı geçen öyküyü anlatmasını söyledi padişaha. Derviş ile Kurt. Dervişin biri yolda giderken kurda rastlar. Karnı müthiş acıkmıştır kurdun. Sinsice bir koyun sürüsünü izlemektedir. Derviş çok üzülür buna. Kurda öğütlerde bulunur. Diğeri alay eder. Çekil yolumdan babalık. Boş yere vakit kaybettirme bana, diyerek koyunların peşine düşer. Derviş tekrar çıkar karşısına. Allah Allah, çattık belaya. İşin gücün yok mu senin bey baba, diyerek dişlerini gıcırtadır kurt. Derviş bu, durur mu? Yahu yazık, günah değil mi o hayvancıklara? Ne istersiniz bilmem ki. Hem canlarını kıyıyorsunuz, hem de sahiplerini üzüyorsunuz. Gel vazgeç bu sevdadan. Daha zararsız şeyler avla. Bak Allah sonsuz güzellikte nimetler sunmuş bize, diyerek tekrar öğüt verir. Ama kurdun inadı tuttu mu tutar. Üstelik tam da ağzına layık kuzucuklar. Kuyruğunu toplayıp tekrar düşer peşlerine. Derviş ise çaresiz, üzgün baka kalır arkasından. Feridun, tıpkı sen de hikayedeki kurt gibi bir türlü öğüt dinlemiyorsun, dedi. Haklısınız, dedi papağan. Öğüdünüzü dinlemiyorum. Aramızda bir kez düşmanlık oluşmuştur. Bundan sonra ne söylerseniz boş olur. Kan var ara yerde. Benim zavallı yavrum, sizinse biricik oğlunuz. Padişah Feridun, papağanı aldatamayacağını anlamıştı. Yeni bir yönteme başvurdu. Pekala, sana bu kez izin veriyorum. Nereye istiyorsan git. Gez, dolaş. Canın sıkılırsa tekrar gel. Kapım her zaman açık sana. Papağan kurnaz mı kurnazdı. Buna da kanmadı. Üstelik bir de Arap'la çörekçinin hikayesini anlatarak alay etti onunla. Çörekçi ile Arap. Çölde yaşayan Araplardan biri Bağdat'a gelmiş. Çarşıda gezerken çörekçi dükkanının önünde durur. Vitrinde kızarmış nefis börekler, susamlı pideler, birbirinden alımlı pastalar, kekler vardır. İştahla bakar onlara, ağzının suyu akar, içeri girip sorar. Camekandaki böreklerden, çöreklerden doyasıya yesem kaç para ödemem gerekir? Çörekçi, yarım altın der. İçinden yese yese en çok yarım altınlık börek yer diye geçirir. Peki der Arap, ben Dicle kıyısında bir yere gidiyorum, sen istediklerimi oraya getir. Çörekçi yanına bir hayli çörek alır, Arap'ın dediği yere götürür. Suya batırarak yemeye başlar getirdiklerini. O kadar çok yer ki adam çörekçi şaşırır. Daha ne zamana dek yiyeceksin, şimdiden 3 altını buldu der Arap'a. Oralı değildir adam. Şu Dicle'den su aktığı sürece yemeye devam edeceğim der. Papağan bir kahkaha patlattı hikayeyi bitirince. Artık beni ancak düşünde görebilirsin dostum, dedi ve kanat çırparak havalandı. Gözden kayboluşunu üzüntülü bakışlarla izledi padişah. Yığıldı kaldı oracağı. Beydeba anlattıklarını bitirince derin derin soluklandı. Kötü düşünceli insanların tatlı sözlerine aldanmak her zaman tehlikelidir, dedi. Tepşelemşah, doğrusu papağanla Feridun'un hikayesi buna çok iyi bir örnektir, dedi. Evet padişahım, dedi yaşlı bilge. Şimdi hazır mısın vasiyetin 9. bölümüne geçmeye? Siz hazırsanız ben çoktan hazırım, dedi Depşelam. Coşkuyla Beydaba'nın anlatacağı yeni masalları dinlemeye koyuldu. 9. bölüm. Bağışlamak büyüklüktür. Ünlü Hint padişahı Depşelemşah, filozof Beydaba'ya vasiyetin 9. bölümünde yer alan konu hakkında ne düşündüğünü sordu. Hocam, suç ve cezaya ilişkin olarak vasiyette ilginç fikirler yer alıyor. Söz gelimi padişahların yakın adamlarından birisinin işlediği suç karşısında hemen karar verilmemesi gerektiğine işaret ediliyor. Cezaya uygularken merhametli davranılması öneriliyor. Siz ne dersiniz? İhtiyar bilgi, aslında dedi, cezadan çok bağışlamak daha yararlıdır. Birçok düşünür affetmenin bir yönetici için daha olumlu olduğu görüşündedir. Düşüncemi soruyorsun. Doğrusu ben de bağışlamaktan yanayım. İşlenen her suçu ağır bir biçimde cezalandırırsa bir padişah, sarayında korku rüzgarları esmeye başlar. Bu da insanları ikiyüzlülüğe yöneltir. Oysa her suç isteyerek yapılmaz. Bu gibi durumlarda bağışlamak en doğru yoldur. Üstelik suçunun pişmanlığını artırır, kötü yola sürüklenmekten de alıkoyar. Önemli bir konu daha var ki o da cezayı gerektiren durumlarda soğukkanlı olmak. Duygularına kapılarak bir karar verirse yönetici aceleyle yanlışa düşebilir. Sonunda kendisi pişman olur. Affetmek büyüklüktür. Bunda anlatması güç bir zevk vardır ayrıca. Büyük padişahlardan birisinin şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Suçluyu bağışlamaktan ne denli zevk duyduğumu bilselerdi adamlarım, bana yaranmak için hepsi suç işlerlerdi. Bu demek değildir ki her suç bağışlanmalı. Asla. Cezalandırılmayan her kabahat yeni bir suçun kapısını açar. Buna da meydan vermemek padişahların görevi olmalıdır. Arslan'la Çakal'ın öyküsü bize bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Depşelemşah, bu hikayeyi anlatır mısınız hocam? Dedi. Beydeba titreyen derin bakışlarla baktı padişaha. Dinlemek ister misin? Lütfen, dedi Depşelemşah. Ve yaşlı bilge sabırla anlatmaya başladı yeni bir öykü. Arslan ile Çakal Masalı. Bir varmış bir yokmuş. Böyle başlar bütün masallar. Biz de böyle başlayalım. Kimi zaman övgüler dizerek iyi kalplilere, kimi zaman da kötülere acımasız saçlayalım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, incin top oynarken büyük orman içinde, bundan çok değil sayısız zamanlar önceydi. Pek çok hayvan yaşardı Hindistan'da, Çin'de. altından gümüş renkli billur ırmakların aktığı, sonra dönüp dönüp ardına baktığı, türlü türlü çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla, dağ yemişleri, kır çiçekleri, kalın gövdeli ihtiyar çınarlarıyla, rengarenk kanatlı cıvıl cıvıl kuşların ötüştüğü, denizle ormanın sımsıcak öpüştüğü, güzelliğin sınırsız bir sıçrayışı bütün çirkinlikleri aştığı bir masal ülkesi vardı. Yiğit adında bir arslan, yanında akıllı tilkiler, kurnaz şakallar, yetenekli sansarlar, cesur kaplanlar, renk renk çizgi çizgi uçuşan kelebekler, böcekler, mavi kanatlı kuşlar, memelerinden bereketli süt fışkıran inekler, mor benekli kuzular olduğu halde padişah olmuştu hayvanlara. Halkını mutluluk içinde yaşatıyordu. Güçlü bir danışma kurulu oluşturmuştu. Kimler yoktu bu mecliste, kimler? Bir gün vezir kaplan, "Sultanım," dedi. "Verise adında bir çakal kardeşimiz var. Doğrusu onun sarayınızda bulunmaması bir eksiklik. Bilim ve düşüncede hepimizden ileridir. Hele takva ve ibadette herkesi geride bırakır. Kendi halinde yaşayan bir garip derviştir. Çevresine dalga dalga ışık saçar. Onun düşünceleriyle gönüller aydınlanır. Cahillik yerini hikmet bilgisinin sonsuz güzelliğine bırakır. Kendisine et ve kan yemeyi yasaklamıştır. Gündüzleri sürekli oruç tutar. Gece sabaha dek ibadet eder." Arslan ilgiyle dinliyordu kaplanı. Birden uçarı hayali Verise'yi resimlendirdi zihninde. Kim bilir, böyle değerli bir danışman olsa neler yapmazdı. "Hemen," dedi. "Gidiniz kendisine saraya kadar gelmesini rica ediniz." Bir kurul oluşturuldu. Elçiler kuruldu. Gidip Verise'ye padişahın kendisiyle görüşme isteğinde olduğu haberi verildi. Derviş Verise, "Buyruğu baş üstüme," dedi. "Bana biraz izin verin. Yapmam gereken birkaç iş var. Hemen bitirip geleceğim." Öyle ya, padişahı çağıran, bütün ormanın yöneticisi. Gitmemek olmazdı. Gerçi Ferise kalabalıkta bulunmaktan hoşlanmazdı. Hele hele üst düzeyde yöneticilerle, şöhret sahibi kimselerle düşüp kalkmak onun defterinde hiç yazmazdı. Çaresiz saraya gitti. Hemen padişahın huzuruna adındı. Arslan, "Buyursunlar efendim, buyursunlar. Şeref verdiniz. Bize bu onuru bağışlamakla ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz." Yollu övgülerde bulundu. Oturup baş başa saatlerce konuştular. Padişah çakalın dostluğunu kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak düşüncesindeydi. "Gerçi saygı duyuyorum. Fakat böyle yalnız başınıza ıssız bir evde yaşayacağınıza lütfedip gelseniz, bizimle birlikte yaşasanız. Sizin gibi dervişler gerçi hep yalnızlığı seçerler. Fakat kalabalık içinde yalnızlığı aramak da dervişliğin şanından değil midir?" Ferise, "Beni dünyaya çağırıyorsunuz. Oysa çoktan terk etmiştim onu. Bilmem ki," diyerek kuşkusunu dile getirdi. Arslan böylesine değerli bir bilgiyi kaybetmek niyetinde değildi. "Burada halka hizmet etmek, engin bilginizden başkalarını yararlandırmak, niçin dünyaya kapılmak olsun? Tam tersi, Allah'ın rızasına uygun bir yaşayış değil midir?" Ferise ne kadar kabul etmediyse de Arslan o kadar çok ısrar etti ki koskoca padişahı kırmak olmazdı. Çaresiz, "Pekala," dedi. "Madem bu kadar çok istiyorsunuz, şimdiye dek hiç kalp kırmadım ben. Sizin gibi kıymetli bir yöneticiyi darıltmam yakışık almaz," diyerek kabul etti. Ve hemen saraya yerleşti. Arslan her konuda ona danışır oldu. Ferise'nin düşüncesini almadan herhangi bir uygulama başlatmıyordu. Varsa Ferise, yoksa Ferise. Aralarında güçlü bir dostluk olmuştu. Öyle ki çakal baş vezirlik bakamına getirildi. Görevinin gerektirdiği bütün yetkilere sahip kılındı. Buna rağmen Ferise eski yaşayış biçimini terk etmemişti. Yine üzerine giydiği bir elbiseden başka hiçbir eşyası yoktu. Yine et yemiyor, kan içmiyordu. Gündüz oruçlu, gece zikir ve ibadetle doluydu. Arslan'ın içi içine sığmıyordu. Sonunda özlemini çektiği bir yardımcıya kavuşmuştu. Hiçbir konuda kuşku duymuyordu. Sonuna kadar güveniyordu Ferise'ye. Dürüstü bir kere, yalan söylemezdi. Kimsenin hakkını çiğnemezdi. Duygularını işine karıştırmadan karar verirdi, soğukkanlıydı. Devletin malını kullanırken çok dikkatliydi. Asla rüşvet yemediği gibi engel de olurdu. Hepsinden önemlisi oldukça zeki ve bilgeliydi. Divan kurulduğu zaman devlet yönetimiyle ilgili birçok konuda hikmetli sözler söylerdi. Herkes onun bilgisinden yararlanıyordu. Ferise'nin kısa zamanda önemli bir göreve getirilmiş olması her zaman olduğu gibi kötü kalplileri rahatsız etmişti. Kıskançlık damarları kabarmıştı ve çok geçmeden hakkında ileri geri söylentiler, dedikodular kaynatılmaya başlandı. Ferise'nin de korktuğu buydu zaten. Sarayda ne denli bir fitne kazanın kaynadığını öteden beri düşünmüştü. Bu yüzden şimdiye dek yönetimle ilgili hiçbir konuya bulaşmak istememişti. İşler büyümeden Arslan'a uygun bir dille rica etti. "Şevketli sultanım, uygun görürlerse görevimden ayrılmak isterim." Arslan şaşırdı. Ne demek oluyor bu şimdi? Ne oldu Ferise? Biri bir şey mi söyledi, anlatsana. Hiç kimse bir şey söylemedi. Hiçbir şey de olmadı. Fakat vezirlik mezirlik bana göre değil sultanım. Bağışlarsanız tekrar tekkeme dönmek, eski sade yaşayışıma kavuşmak niyetindeyim. Ferise, burada da sen tıpkı tekkedeki gibi yaşamaktasın. Bütün ısrarlarımıza rağmen devlet malından maaş bile almıyorsun. Mesele o değil efendim. Kalbime bir sıkıntı geliyor zaman zaman. Kendimi dünya işlerine kaptırdığımı düşünüyorum. Şimdiye dek sadece ahiret için çalışmıştım. Böyle birdenbire dünyaya kapılmış olmam çok üzüyor beni. Tıpkı sineklerden ders alan dervişin öyküsündeki gibi duygular üşüşüyor zihnimi. Arslan Ferise'nin sözünü ettiği öyküyü dinlemek istediğini söyledi. Bunun üzerine çakal masalı anlatmaya başladı. Aşk gözlü sinekler. Vaktin birinde gönül adamı bir derviş yaşarmış. Gözünde hiç dünya sevgisi olmadığı gibi kalbinde de geçici olana karşı en küçük bir bağlılık duymazmış. Bir gün şehre inmiş, çarşıda gezinip duruyormuş. Tanıdığı bir helvacı dükkanına buyur etmiş kendisini, çaresiz içeri girmiş. Biraz oturup hoşbeş etmişler, oradan buradan konuşmuşlar. Dükkan sahibi bir kavanoz bal çıkarmış dervişe ikram etmiş. Balın kokusunu alan ne kadar sinek varsa çevrede üşüşmüşler kavanoza. Helvacı görünce bunu sineklikle başlamış onları kovalamaya. Bir kısmı kaçmış, bir kısmı da bala yapışıp kalmış. Dervişin gözlerinden yaş süzülüyormuş. Arkadaşı, hayrola, niçin ağlıyorsun diye sormuş. Derviş, kaldır şu kavanozu lütfen demiş. Helvacı bir şey anlamamış. Neden sonra derviş, işte dünyada tıpkı böyledir demiş. Bu kavanoz gibidir. İçindeki bal dünyanın geçici tatlarıdır. İnsan bunlara bir kez daldı mı artık kolunu kanadını kurtaramaz. Ayaklarımız dünya zevklerine yapışıp kalmadan uyanmalıyız. Helvacı şaşkın şaşkın dinliyormuş. Biraz dolaşayım diye kendine geldim. Görünce beni davet ettin. Çok geçmedi. Önüme bir kase bal koydun. Adım adım dünyanın zevklerine yaklaştırdın. Doğrusu kendimden çok korkuyorum. Bir kez girdi mi kalbime mal hırsı sonu gelmez. Uzayıp gider. Ben de artık boğulacak gibi batarım içine. Ferise bu ilginç masalı anlatarak, padişahım dedi. Ben de tıpkı masaldaki derviş gibi adım adım kötü bir yolda ilerlediğimi sanıyorum. İzniniz olursa bundan kurtulmak için terk etmek istiyorum sarayı. Arslan üzgündü. Ferise sürdürdü konuşmasını. Sakın ola ki terk ettiğimi düşünmeyin sizi. Gerçekten sevdim, saydım. Bana layık olmadığım görevler verdiniz. Güveninizi sundunuz. Çok güzel davrandınız. Fakat size değil, kendimedir kızgınlığım. Arslan, olmaz azizim, dedi. Dünyada olmaz. Senin gibi değerli bir veziri kaybetmek aklımın ucundan geçmez. Hem gerekçelerinin pek de inandırıcı olmadığını görüyorum. Senin dilinin altında bir bakla var ama hayırlısı. Çakal, ne olsun ki dedi. Gerçekten bir şey yok sultanım. Arslan inanmıyordu. Yok yok, bir şey var benden gizlediğin. Arslan yine inanmadı. Lütfen söyle dedi. Eğer küçücük bir sevgin varsa bana. Çakal atıldı. Ne haddim efendim. Sizin sevginize layık olmaya çalışıyorum ben. Sonunda Ferise gerçek nedenini söyledi. Bir fitne kanıtıldığından söz etti. Arslan bunu da önemsiz buldu. Sana dedi, o denli güveniyorum ki kim ne söylerse söylesin inanmam mümkün değil. Kalbini ferah tut. Eğer bir söylenti duyarsam en önce ben kellesini vururum onu yayanın. Ferise rahat bir nefes aldı. Fakat sarayda kalmak sanki ileride kendisini çok mutsuz edecekmiş gibiydi. Gerçekte insanların arasına karışmaktan korkuyordu. Sanki uğru bir el o sırça köşkü yıkacak, bir anda her şey büyüsünü kaybedecekti. Arslan ise böylesine değerli bir adamını yitirmeyi göze alamıyordu. Aralarındaki sevgi öyle güçlendi, öyle güçlendi ki artık birlikte olmadıkları an yok gibiydi. Bunun üzerine çakalı kıskananlar yeni yeni plan hazırlıklarına giriştiler. Sarayda Ferise'nin varlığından rahatsız olanlar bir araya gelip bir heyet kurdular. Bütün fitne eylemlerini onlar gerçekleştireceklerdi. Ne yapılacağı önce bu heyette tartışılacak, sonra karara bağlanıp uygulanmaya geçirilecekti. Heyette kurnaz bir tilki de yer alıyordu. İlginç bir düşünce attı ortaya. Padişahın gözünden düşürmek için çakalı etkili ve kolay bir yol geldi aklıma dedi. Nedir diye sordular. Sultanın yemeğini her gün kim götürüyor ona? Kiler sorumlusu dedi birisi. Güzel. Öyleyse hemen onunla ilişkiye geçelim. Çok iş düşecek kilerciye. Kiler vekil harcını buldular. Durumu anlattılar. O da Ferise'yi çekemeyenler arasındaydı. Anlaştılar ve ertesi gün Ferise'nin iş için uzak bir yere gittiği zaman Arslan'ın yemeğini götürüp evine gizlediler. Kral her günkü gibi yemek odasına indiğinde yiyecek bir şey bulamadı masanın üzerinde. "Hey, kiracı başını çağırın bana," diyerek kükredi. Tilki ve diğer fitneciler sevinç içindeydiler. Planları adım adım ilerliyordu. Yemek işlerinden sorumlu adamı gelince Arslan kükreyerek sordu. "Nerede benim yemeğim sersem?" Adam ezildi, büzüldü, yutkundu. "Ne susuyorsun be adam? Tepederim şimdi ha."
"Yemeğinizi başveziriniz Ferise alıp götürdü efendim."
"Ne? Ferise mi götürdü? Nereye?"
"Artık bundan sonra padişahın yemeği iyice kısılacak. Az yemek verilecek ona," diye tembih etti.
Arslan şaşkınlık içindeydi.
"Anlamadım, ne dedi, ne dedi?"
Tilki atıldı bu sıra. "Efendimiz, ben de bu kulak çağızımla duydum. Tıpatıp öyle konuştu. Artık bundan sonra padişaha az yemek verilecek," dedi.
Arslan'ın omuzları çöktü, kulaklarına inanamıyordu.
"Nasıl olur? Ferise benim hakkımda nasıl böyle düşünür anlayamıyorum," diyerek şaşkınlıkla birlikte içten içe bir kuşkunun içine yerleşmesine fırsat verdi.
Tilki zaman bu zaman diyerek aldı sözü. Ferise hakkında olmadık şeyler anlatmaya başladı.
"Söylemeye dilim varmıyor ama şefketli sultanımız bilsin isterim. Ferise cenapları sadece bunu söylemekle kalmadı. Peki padişahımız ne yiyecek sorusu üzerine de ne yerse yesin, ziftin pekini yesin," diye cevap verdi.
"Zaten efendim öteden beri sarayda dönen dolaplardan bütün adamlarınız rahatsız. Ferise'nin gözü öyle sanırım tahtınızda. Neler kaynatıyor neler bir bilseniz."
Bir başkası sözü aldı bu kez. O da zavallı çakal hakkında akla alınmayacak suçlamalar, yalanlar anlattı. Arslan yıkılmıştı sanki. Kulakları uğulduyor, kalbinde bir çarpındı, bir çarpındı.
"Gidiniz," dedi. "Kimse kalmasın huzurumda, defolun."
Hepsi korku içinde terk ettiler odayı. Kral bir süre yalnız kaldı. Üzüntüden kahroluyordu. En çok sevdiği, değer verdiği adamı kendisine böylesi çirkin bir plan hazırlıyordu.
"Besle kargayı, oysun gözünü," diye mırıldandı Arslan.
Mutlaka öğrenmeliydi. İşin iç yüzünü kesin kes anlamalıydı.
Kara kulak geldi aklına.
O genellikle böyle durumlarda soğukkanlı ve dürüst davranırdı. Hemen gelmesini emretti. Kara kulak içeri alındı. Arslan Ferise hakkında ne düşündüğünü sordu. Şanssızlığa bakın ki o da fitneci grubun içindeydi. Fakat kurnaz davrandı kara kulak.
"Ferise'yi en az sizin kadar ben de severdim padişahım. Fakat doğrusu böylesine dervişçe yaşayan bir adamın sarayda değişebileceği aklımın ucundan geçmezdi. Ama gördüm ki yerinize göz dikmiş, yemeğinize bile dil uzatacak kadar alçalmış. Bu durumda kuşkusuz gerekli cezası verilmeli. Verilmeli ki diğerlerine de ders olsun. Böyle bir şeye girişmesinler."
Arslan onu da kovdu huzurundan. İnanmak istemiyordu söylenenlere. Ferise gibi bulunmaz bir yardımcıyı, bir arkadaşı gözden çıkarmayı düşünmek çok acı geliyordu ona. Kurdu çağırdı bu kez. O da Ferise'nin aleyhinde çalışanlardandı. Söz birliği etmişçesine aynı suçlamaları yaptı. Sonunda da "Derhal idam edilmeli böyle hainler efendimiz," dedi. Arslan ne diyeceğini şaşırmıştı. Bütün adamları tekrar çağırdı. Herkes geldi, divana durdu. Sesi ağlamaklıydı Arslan'ın.
"Arkadaşlar, biliyorsunuz bir süredir sarayda hepimizin sevdiği, saydığı değerli vezirimiz Ferise yönetim aleyhinde çalışmalarda bulunuyor. Son olarak yiyeceğimi de göz dikerek gerçekten nedenle alçak olduğunu göstermiş bulunuyor. Bu durumda bize de idamına imza atmak kalıyor. Derhal birkaç kişi görevlendirilsin, hazırlıklara başlansın. Yalnız kendisi burada değil, döner dönmez bir grup elçi gönderilsin evine. Acaba gerçekten yemeğim evinde mi? Ayrıca kendisine ne düşünüyor ihanet konusunda? Son kez görüş alınsın."
Düzenbazlar Arslan'ın huzurundan çıkarken birbirlerine bakıp gülümsediler. Ferise'yi kıskanan fitneciler artık işin sonuna yaklaştıklarını düşünerek seviniyorlardı. Birkaç kişilik kurul oluşturuldu. Ferise'nin evine doğru yola çıktılar. Zavallı çakal olup bitenlerden habersizdi. Arslan gizlice bir araştırma daha yaptırmıştı. Adamları Ferise'nin hakkında böyle bir karar verilmesi karşısında çok sinirlendiğini, Arslan hakkında sert konuştuğunu bildirdiler. Arslan bu kez "Hemen gidip gebertin o alçağı," diye yaverlerine emir verdi. Arslan'ın Ferise'yi iyi tanıyan bir annesi vardı. Kadıncağız olanları görüp kaygılanmıştı. "Ferise dünyada böyle bir şey yapmaz. Gerçekte karıncayı bile incitmekten çekinen büyük bir evliyadır. Mutlaka onu kıskanan fitnecilerin işi bu," diyerek hemen Arslan'ın yanına gitti. Kapıda Ferise'nin ölümü üzerine görevlendirilmiş adamları görünce de "Sakın ola ki ikinci bir buyruk gelinceye kadar çakalın kılına dokunmayın," diye sıkı sıkı tembihlerde bulundu. Arslan annesini görünce kederi daha da arttı. Anne Arslan durumu bütün çıplaklığıyla anlattı oğluna.
Ferisi'nin böyle bir şey yapacağına nasıl ihtimal verebiliyorsun? O zavallı derviş senin sorunla sarayda kalıyor. Yoksa dünya malında mülkünde zerre kadar gözü yok. Bunu sen de biliyorsun. Arslan'ın içindeki kuşku daha da güçlendi. Doğru dedi. Ya suçsuzsa? Ne yapıyorum ben aman Allah'ım? Eşi bulunmaz bir adamın kanına giriyorum. Arslan hemen yaverlere haber salınmasını, geri dönmelerini buyurdu. Anne Arslan. Meraklanma dedi. Ben her ihtimale karşı yaverlerine öğütledim. Hemen öldürmeyin, ikinci bir buyruk bekleyin diye. Arslan rahat bir nefes aldı. Fakat anne dedi. Bunca adamın Ferisi'nin aleyhinde anlaşması bana biraz tuhaf geliyor. Yani insan kıskançlık uğruna böyle bir felaketi göze alabilir mi? Niçin almasın evladım dedi anne Arslan. Kıskançlık öyle bir duygudur ki insanı en aşağılık suçu işlemeye rahatça itebilir. Koca bir sarayı, hatta kenti göz kırpmadan yakabilir insan. Kıskançlığı yüzünden hayatından olan bir adamın hikayesi hatırıma geldi. Anlatayım da dinle. Kıskanç Adam Masalı. Bir zamanlar Bağdat'ta Kıskanç Adam adında biri yaşardı. Kıskançlıkta kimse ona yetişemezdi. Değil başkalarını, kendisini bile kıskanırdı. Kimsenin mutluluğuna tahammülü yoktu. Yüreğinin kapısına kıskançlık canavarı otağı kurmuş. İçeri iyilik perisinin girmesine engel oluyordu. Kıskanç adamın dindar mı dindar, derviş mi derviş bir de komşusu vardı. Gözünde ne dünya malı ne de para hırsına yer yoktu. Gece gündüz ibadetindeydi. Bağdat çevresinde güçlü bir şöhret edinmişti bu adam. Onun başına yeminler edilirdi. Her işte vekil tutulurdu. İyilik meleği gibiydi. Kıskanç adam dervişin herkes tarafından sevilip sayılmasına bir türlü dayanamıyordu. Neden bu kadar seviyorlar onu anlamıyorum dedi. Bir kez fitne tohumu düştü mü bir kalbe kolay kolay çıkıp gitmez oradan. Kötülük adına ne varsa çağırır, kendisini büyütür de büyütür. Bizim kıskanç da dervişi gözden düşürmek için gece gündüz fitnenin peşine takılıp gitmişti. Nasıl etsem de şu aptal zahidi halkın gözünden düşürsem diye düşündü durdu. Sonunda akılları hayrette bırakan bir plan kurdu. İnsan çıldırdı mı bir kez artık gözüne hiçbir şey görünmezdi. Kıskanç adam da ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Doğruca köle pazarına gitti. Genç bir köle satın aldı. Bir zaman onu eğitimiyle uğraştı. Bir yandan da kıskançlık ateşi yakıp kavuruyordu içini. Artık planımı uygulayabilirim dedi ve köleyi alıp evin damına çıktı. Şu evi görüyor musun dedi köleye. Dervişin evini göstererek evet dedi köle. İşte o evin damında beni boğarak öldüreceksin. Kölenin beti benzi attı birden. Neler de söylüyordu bu adam. Aman Allah'ım çıldırmış olmalı diye düşündü. Bak dedi kıskanç adam. Dediğimi yaparsan cebimde bir kağıt bulacaksın. Orada servetimin gizlendiği yer yazılı. Köle aman efendim böyle şey olur mu? Ne diyorsunuz siz? Dünyada olmaz yapamam lütfen ısrar etmeyin dedi. Saçmalama diyerek çıkıştı kıskanç adam. Zengin olacaksın daha ne istiyorsun? Köle hayretler içindeydi. Size buna iten nedir efendim diye sordu. O derviş dedi kıskanç adam. Her şey o ahmak yüzünden. Bağdatlıların gönlüne girmiş. Herkes seviyor sayıyor. Bu da beni kahrediyor anladın mı? Eğer dediğimi yaparsan herkes onun yaptığını düşünecek. Böylece gözden düşecek. Bir kere leke sürdün mü gerisi kolay. Kıskanç adamın anlattıkları köleyi şaşkına çevirmişti. O kadar çok ısrar etti ki adam zorunlu olarak dediğini yapmak durumunda kaldı. Bir gece kıskanç adamı dervişin damına götürdü ve keskin palayla bir çırpıda kesti kafasını. Cebinden de azat kağıdıyla hazine haritasını alıp İsfahan'a kaçtı. Orada zenginlik içinde yaşadı ömrünün sonuna dek. Derviş ise sonu gelmez sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Düne kadar kılına bir şey dokundurmayanlar, vay meğer bizim derviş bildiğimiz bu alçak bir katilmiş diyerek yakalayıp yargıcın huzuruna çıkardılar onu. Kadı efendi elde onun öldürdüğünü belgeleyen bir delil olmadığından idamına karar veremedi. Fakat ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırdı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bizim kıskanç adamın servetine konan köle de yakayı ele verdi çok geçmeden. İsfahan'a giden bazı tüccarlar kölenin bir eli yağda bir eli balda yaşadığını görünce şaşırmışlar. İşin aslını öğrenip hemen kadıya koşmuşlardı. Kadı gerçek ortaya çıktı diyerek dervişi özgürlüğüne kavuşturmuştu. Hayvanların sultanı Arslan'ın annesi hikayeyi anlattıktan sonra anlamlı anlamlı baktı oğlunun gözlerine. Oğul dedi. Görüyorsun meyveli ağaç taşlanır. Kıskançlık insana olmadık işler yaptırır. Ola ki bizim başvezir de böyle alçak bir komploya kurban gitmesin. Arslan olayın sıcaklığından biraz olsun kurtulmuş olduğundan annesine hak verdi. Peki nasıl anlayacağız suçsuz olduğunu diye sordu. Anne Arslan yılların verdiği deneyimle kolay evladım dedi. Çok kolay. Yalancının bir diğer özelliği de korkak olmasıdır. Sen Ferise'nin suçsuz olduğuna inandığını söyle. Kızarak, bağırarak onları suçla bakalım ne yapacaklar. Arslan'ın aklına yattı bu öneri. Hemen topladı adamlarını. Kükredi. Korku verici sesler çıkardı. Bağırdı, kızdı. Ferise gibi masum bir vezirimi kim ne hakla suçluyor? O değil dünyanın basit çıkarları, cennet sevdası, hatta cehennem korkusu içinde bile değil. Sadece ve sadece Allah rızasını esas almış zavallı bir derviş. Suçsuz bir insana olmadık iftiralar atmaya utanmıyor musunuz? Neymiş efendim, artık padişaha yemek verilmeyecek demişmiş. Yok, benim tacımda tahtımda gözü varmış. Serseriler, az daha eşi menende bulunmaz değerli bir vezirimden edecektiniz beni. Defolun gözüm görmesin diyerek olmadık sözler etti. Bunun üzerine tilki, kurt, sansar ve diğer adamları korku içinde kaçıştılar. Bazıları, biz ettik siz etmeyin efendimiz, bir kez şeytana uyduk. Ne olur bağışlayın bizi efendimiz. O kadar çok seviyordunuz ki onu. Kıskançlık bizi bu alçaklığa sürükledi. Biçiminde itirafta bulundular. Arslan gerçeği ortaya çıkarmıştı sonunda. Ve annesini, ne kadar elini öpsem, ne kadar ayağını sürsem yüzümü, yine de azdır yaptıkların anneciğim dedi. Senin insaflı yüreğin olmasaydı, zavallı Ferisi'nin kanına girmiş ve kıymetli bir danışmanımı da kaybetmiş olacaktım. Böylelikle hak yerini bulmuştum. Fakat ortada bir ihanet vardı. Arslan komployu hazırlayanları teker teker belirleyip gerekli cezayı verdi. Ama Ferisi'nin kırılmış gönlünü nasıl alacaktı? Zavallı derviş sarayda son olanlardan da habersizdi. Arslan evine gitti başvezirinin. Ferise şaşırdı. Fakirhanemizi şenlendirdiniz. Allah da gönlünüzü şenlendirsin dedi saygıyla. Arslan utangaç utangaç bakıyordu önüne. Beni gerçekten bağışlıyor musun Ferise dedi. Gönlü yüce derviş. Ne demek efendimiz dedi. Bağışlamak Allah'a özgüdür. Bizler günahkar kullarız. Ne kadar iyisin Ferise. Doğrusu şimdi seni yeniden kazanmanın sevincini nasıl yaşıyorum bir bilsen. Ben zaten dedi çakal. Öteden beri insaflı olduğunuzu düşünerek umutlanıyordum. Gerçeği er veya geç ortaya çıkaracağınızdan emindim. Padişahlar için bağışlamaktan daha güzel bir süs yoktur. Onları güzelleştiren merhametli oluşlarıdır. Arslan vezirin tekrar saraya gelip gelmeyeceği konusunda kaygılıydı. Saraydaki yerin ve görevin seni bekliyor Ferise dedi. Halka hizmeti ibadet olarak görürdün. Şimdi sürdürmeyecek misin bu ibadeti? Ferise bir süre düşündükten sonra Hakk'a bağlılığa zarar vermediği sürece evet dedi ve birlikte saraya döndüler. Beydeba büyük bir dikkatle kendisini dinleyen Depşerem Şah'a acıma duygusu bir yönetici için ne güzel bir yol gösterici değil mi padişahım dedi. Hikayenin tatlı havasından sıyrılan Depşerem Şah şimdi daha çok anladım dedi. Bağışlamanın cezalandırmaktan daha yüce olduğunu. Çok teşekkür ederim hoca. Yaşlı bilge, unutma ki asıl bağışlayıcı kerem sahibi Ulu Allah'tır. Ve bu güzel özellik insana onun verdiği bir armağandır. Kutlu bir armağan. 10. Bölüm. Hayat korkudan kurtulunca başlar. Depşerem Şah devlet yönetiminde engin bir deneyim sahibiydi. Yılların birikimiyle güç durumlarda kaldığında nasıl davranacağını kestirebiliyordu. Bulmuş olduğu gizli vasiyetteki öğütlerin 10. bölümü dağarcığına yeni bir tat katacaktı. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halık bilir demişler. Hint padişahı insanın kendisi için doğru bulmadığını, başkaları için de doğru bulmaması gerektiğini de iyi biliyordu. Fakat bu konularda yoğunlaşan öğütlerin ayrıntılı açıklamasını istedi Beydeba'da ve yaşlı bilgeye sordu. İyilerin iyiliklerine, kötülerin de kötülüklerine karşı yöneticinin tutumu nasıl olmalıdır üstadım? Beydeba sakalını sıvazladı. Bakışlarıyla Depşerem Şah'ın doymak bilmez merakını alkışlıyordu. Bana dedi, gençliğimi hatırlatıyorsun. Tıpkı senin gibi uçarı bir zihnim vardı. Yıllardır dışarıda kalmış bir sünger gibi emmekle doymayan bilgi isteğine hayran kaldım. Seni halkın adına kutlarım padişah. Depşerem Şah, bilginin anlattıkça zenginleşen hikmetçi üslubuna tutulmuştu. İyilik de, kötülük de dedi Beydeba, karşılık bekler. Güzel bir başarının ödüllendirilmesi kadar çirkin bir olaya neden olanların cezalandırılması da gereklidir. Zalim bir arslanla ona dost olan kara kulağın öyküsü bize ilginç dersler verir bu konuda. Depşerem Şah masalı anlatmasını istedi yaşlı bilgeden. Zeki bir dinleyicim olduktan sonra hikaye anlatmak zevklerin en büyüğüdür bana dedi ve adı geçen masalı anlatmaya başladı. Arslan ile Kara Kulak Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Zaman zaman içinde, sanki bir an içinde, insan eli değmemiş, yolcuya uğrak olmamış, yemyeşil ağaçlarla, rengarenk çiçeklerle, süslü bir ormanda, yırtıcı mı yırtıcı, zalim mi zalim bir arslan yaşarmış. Hayvanlar onun adaletsiz yönetiminden, kızgın, sinirli halinden bakıp usanmışlar. Bu baskı, bu işkence dünya durdukça sürüp gidecek sanmışlar. Bir tek dostu varmış arslanın, o da kara kulak. Gerçi avından arta kalanla geçinip gidiyormuş ama arslanın öyle ulu orta keyfi ve zevki için kan içmesine çok içerliyormuş. Ormanın dağına taşına korku sinmiş. Günlerce, hatta aylarca korkudan dışarı çıkamaz olmuşlar zavallı hayvanlar. Kara kulak arslanın yaptığı haksızlıklara içten içe kızıp dururken gün gelip değişivereceğini de ummuyor değilmiş. Fakat çok dayanamamış. Bir zaman sonra ayrılmak için ondan bahaneler bulmaya başlamış. Gün gelir mazlumun ahı göğe kadar çıkar, arslanın da ettiği yanına kalmaz diyerek terk etmeye karar vermiş. En iyisi terk etmek bu diyarı demiş ve düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, orman boyunca düz gitmiş. Gide gide köklerini farenin kemirdiği bir fidana rast gelmiş. Zavallı fidan dile gelip konuşmuş. Hiç yüreğin sızlamıyor mu? Bana can veren damarlarımı kesip kurutuyorsun. O kemirdiğin elyaf beni toprağa bağlayan ve ondan hayat alan sinirlerimdir. Neden acı veriyorsun bana? Farenin gözü bir şey görür mü? Sürdürmüş kemirmesini. Zavallı fidancık damarları büsbütün kesilince acı acı inleyerek yıkılmış yere. Fare kıs kıs gülüyormuş marifetine. Tam bu sırada yıkılan ağacın yanındaki delikten yılanın biri çıkmaz mı? Tuttuğu gibi fareyi bir çırpıda indirmiş midesine. Kara kulak kenarda merakla izliyormuş olup biteni. Ağacın çığlıklarını sanki yılan duymuş gibi ansızın çıkmış, fareye gerekli dersi vermiş. Kara kulak bunları düşünürken bir kirpi görünmez mi? Yılanı gelip kuyruğundan yakalamış, büzülmüş, büzülmüş tortop olarak üzerinde yuvarlanmış. Yılan kan revan içinde kalmış, kirpi kana emmeye başlamış. Derken bir tilki çıkagelmiş, kirpi görünce onu iyice büzülmüş dikenli zırhına girmiş. Bir süre beklemiş kurnaz tilki, derken ne yapıp etmiş, kirpinin başını uzatmasını sağlamış ve tuttuğu gibi afiyetle yemiş onu. Çok geçmeden tilkinin yaptığı da yanına kalmamış, aç bir köpek saldırmış ona da. Boğazından tutarak birkaç kez yere çarpmış ve tilkiyi oracıkta boğuvermiş. Savaşı kazanmanın keyfi içinde giderken köpek ağaçların arasından bir kaplan saldırmaz mı ona? Köpek fazla dayanamamış kaplanla boğuşmaya, o da diğerinin elinde can vermiş. Kaplan gururdan sarhoş geldiği yöne geri gitmiş. Usta bir azıcı pusuya yatmış, onu izlemiş meğer. Avcının oku kaplanın solundan girip sağından çıkmış. Bağırarak çırpınırken avcı yetişmiş. Bir çırpıda kesivermiş boğazını, derisini yüzmüş. Sevinç içinde dönüyormuş ki yoluna bir eşkıya çıkmış. Rengarenk işlemeli posta gönlü düşmüş, avcıdan istemiş. O da yanaşmamış buna. Haydut çektiği gibi kılıcını avcının bir vuruşta başını gövdesinden ayırmış. Postu kaptığı gibi mahmuzlamış atını. Bizim kara kulak olanları şaşkınlık içinde izliyormuş bir köşede. Küçük dinini yutmak üzereymiş. Yol kesen adam atını uçarcasına koştururken yaşlı bir ağacın toprağın üzerine çıkmış köküne atının ayağı takılınca yuvarlanıvermiş yere. Başını küt diye çarpmış bir ağacın gövdesine. Oracıkta soluksuz kalıp ölüvermiş. Kara kulak kararını vermiş. Kimsenin ettiği yanına kalmıyormuş. Gidip o zalim arslanı anlatacakmış bunları. Bir huyundan vazgeç. Kimseye zarar verme. Gün gelir sana da ulaşır bu işin ucu. Yardımseverlik, acıma daha yüksek duygulardır diyecekmiş. Düşündüğü gibi de yapmış. Arslan'a saatlerce öğütte bulunmuş. Gördüklerini bir bir anlatmış. Arslan'a kulak verdiği yokmuş. Kara kulağı bir güzel azarlayıp geri göndermiş. Günler birbirini kovalamış. Kara kulak kendi dünyasında sessiz bir yalnızlık içinde yaşayıp gidiyormuş. Aslansa eski baskıcı tutumunu daha da artırmış. Hayvanlar elinden inim inim inleri olmuşlar. Kimse gözüne görünmek istemiyormuş. Bir gün aslan ormanda gezerken geyiğe rastlamış. Yanında iki minni minnacık yavrusu varmış geyiğin. Aslan onları görünce iştaha kabarmış. Geyik yalvarmış, yakarmış dokunmaması için. Arslan bunu dinler mi? Gözünü hırs bürümüş. Bir güzel yemiş hayvanları. Anne geyik iki gözü, iki çeşme ağlıyormuş acı içinde. Öte yanda arslanın elinde de buna benzer bir olay yaşanmaktaymış. Avcının biri yavrularını kesip derilerini yüzmekteymiş. Akşam eve dönmüş ki ne görsün, yavrularının derileri yüzülmüş, kafaları kesilmiş, cesetleri öylece duruyor. Bir kükremiş ki arslan yeri göğü inletmiş sanki. Komşusu çakal çıka gelmiş bağırtıya. Hayırdır sultanım, böyle acı acı inlemek de niye diye sormuş. Arslan olup biteni anlatmış. Çakal iyi kalpli biriymiş. Ona bazı öğütlerde bulunmuş. Bir de zalim oduncunun öyküsünü anlatmış ona. Zalim oduncu masalı. Bir varmış biri yokmuş. Dünyada kötü kalpliler çokmuş. Bunlardan biri de paraya düşkün mü düşkün, gözünü dünya hırsı büreyen, maldan mülkten gayrı hiçbir şeyi görmeyen bir oduncu tüccarıymış. Dağ köyünde yaşarmış bu adam. Yoksul köylülerin ormandan kesip getirdikleri odunu yaz boyunca oldukça düşük bir bedelle satın alır, kışın kat kat fazla bir ücrete satarmış. Yıllar boyu böylesi haksız bir kazançla servetine servet ekleyip durmuş. Günün birinde ambarına ateş düşmesin mi? Odunları yanmakla kalmamış, bütün eşyası da kül olmuş, elinden uçup gitmiş. Yangından arta kalan ateş parçalarının karşısında bağırıp çağırıyormuş. Bu yangın belası nereden gelip beni buldu diye.